Ayrım 39. Bölüm. Ay doğmuş, kalenin gölgesi ırmağı aşıp ta öteye kadar uzamıştı. Halil ile Şahin ağıl duldalarına, kaktüslerin gölgelerine sinerek İsmail Ağa'nın konağının avlu kapısına kadar gelmişlerdi. Vakit yatsı namazını geçti geçecek. Bizi buraya kadar gelirken kimsecikler görmedi değil mi? Görmedi dedi Şahin. Zaten görseler de bu köyde kim tanır ki bizi? Tanırlar dedi Halil kapıya orta parmağını kırıp üst üste birkaç kere vururken. İçeriden geliyorum diye bir ses geldi, sonra ses kapının ardında bitiverdi. Ne istiyorsunuz, kimsiniz? İsmail Ağa'nın eski bir adamıyım. Gelin dedi omuzu mavzerli, uzun boylu, Kürt şivesiyle konuşan adam. Onları aldı, merdivenleri çıkardı, sofada durup konuk var ağa dedi. İsmail Ağa'nın içeriden buyursunlar diyen sesi geldi. Önde Halil, arkada Şahin, geniş odaya girince İsmail Ağa'nın yüzü bir an allak bullak oldu. Ayağa kalkıp Halil'i kucakladı, arkasından da ellerini köse Şahin'in omuzuna koydu.
Hoş gelmişsiniz bakalım. Oturun hele, ne var ne yok.
Sedirin ocaklıktan yana olan köşesini gösterdi. Orada kuş tüyü, işlemeli yastıklar, sabun kokan sakız gibi üst üste yığılmışlardı. Halil oraya oturmaya ikircik geçirince İsmail onu elinden tutup baş köşeye, kendi yeri olduğu belli sedirin ucuna götürdü, oturttu. Kendi de karşı sedire geçti. Şahin de Halil'in oturduğu sedirin ayak ucuna vardı, ilişti, oraya sindi.
''Yemek yediniz mi arkadaşlar?'' diye sordu önce İsmail Ağa daha yerine oturmadan.
Yememişlerdi ya, Halil yemek yiyecek durumda değildi. Bir hoştu, sevinçten dolup dolup taşıyor, bedeninden yöreye bir sevinçtir fışkırıyordu. Ziyade olsun yedik dedi Halil. Ziyade olsun tokuz dedi Şahin. İsmail Ağa Halil'i hiç böyle görmemişti. Halil hüzünlü, ağırbaşlı, içli bir insandı. Şimdi ise tüy gibi bir çocuk yeğniliğinde bir sevinç seline kendisini kapıp koyvermişti. Hiçbir insan böylesine taban tabana zıt değişemezdi. Her insan sevinir gülerdi ama kendi huyunca. Örneğin Halil kişiliğinde olanlar kendilerini böylesine bir sevince, bir kedere, bir acıya, bir deliliğe sonuna kadar kapıp koyvermezlerdi. Halil'e bir şeyler olmuştu ki artık bundan sonra onu hiçbir şey ifla etmezdi. İsmail Ağa Halil'in başından geçenleri, Memik Ağa ile olan son ilişkilerini, her şeyi baştan sona bir bir biliyordu. Son konuşmalarını bile sözcüğü sözcüğüne biliyordu ve Halil'in günlerdir kendisine gelmesini bekliyordu. Mis gibi kokarak kahveler geldi. Kahveyi getiren genç yanaşma tepsiyi ocaklığın önüne bırakıp hemen çekildi gitti. Halil kahveyi tepsiden alırken durmadan kahkahalarla konuşuyor, çeltik tarlalarını, köyde kalan ninesini, kayalıkları, yaşlı ağaç kovuklarını doldurmuş, yıllanmış balı nasıl sağdığını, geyik, vaşak, pars avcılığını, portakal bahçelerini, anasını, ömründe kimseye İpekçe'den söz etmemişti, İpekçe'yi, onun yıllardır kendisini nasıl beklediğini, bu kökçü adamlıktan çıkmış Halil'i, onu görünce bu çaltak maltak olmuş adamı tanımayacağını, bir deli coşkuya kaptırmış kendini, soluğu taşarak bitip tükenmeden anlatıyordu. O anlattıkça bu dilsiz adamın böylesine değişmesine İsmail Ağa şaşıp kalıyor, ağzı açık bu sel gibi anlatan bin bir gece masalcısının tufanına düşmüş, bir düş içinde onu dinliyordu. Halil her sözünün arkasından da uzun bir kahkaha atıyordu. Sonunda gece yarıyı çoktan geçmişti. İsmail Ağa onun sözünü kesti. Halil kendine gelir gelmez birden irkildi ama yüzündeki sevinçten bir şey eksilmedi.
İsmail kardeş dedi sonunda, senden bir dileğim var. İsteğim başım üstüne dedi İsmail Ağa.
Ben bu gece buraya çok gizli geldim. Benim buraya geldiğimi kimse de görmedi. Hiç kimse de benim bu eve girdiğimi, bu gece seninle böyle konuştuğumu bilmeyecek.
Kimse bilmez diye ona güvence verdi İsmail Ağa. Sonra da eliyle ona bir dur yaptı, konuşmasının önüne geçti. Şimdi beni dinle Halil dedi ama bir iyice. Bana canı yürekten kulak verip beni bir iyice dinle. Senin başına geleni senin kadar bilmesem de hemen ona yakın biliyorum. Bu adam sana insan soyunun görüp görebileceği en büyük zulmü, kötülüğü etti. Gel bu işten vazgeç.
Halil'in birden yüzündeki sevinç dondu. Yüzü, gözleri taş kesildi. Konuşmak istedi, konuşamadı. Ağzını bir türlü açamıyordu. Öylesine şaşkınlığa uğramıştı.
Sen bu işten vazgeç Halil. Ben sana ne istersen yaparım. Yakında bir çiftlik alıyoruz. Sen çiftliğin istersen başına geçersin. İstersen köyüne gider, nineni, ananı, ipekçeyi alır getirirsin. İstersen sana evimin yanına bir ev yaptırırım. İstersen çiftlikteki konakta oturursun. İstersen dünyanın birinci kökçüsü sen değil misin? Sana istediğin Karaçalılığı alırım. Şahinle birlikte kökünü çıkardığın tarlalara çiftlik kurarsın. Tapusunu bir günde senin üstüne çıkarırım. İstersen sana sen benim kardeşten de ileri bir kardeşimsin. İstediğin kadar para veririm, çeker gidersin oraya. Düldül Dağı'nın ardına orada kendine küçük bir çiftlik, bağ bahçe kurarsın. İstersen, vazgeç Halil, ne olacak? İnsan bir yılanla, bir canavarla, bir deliyle aynı kafese girer mi? Yapma Halil, dinle beni, bu işin sonu yok. İsmail Ağa sabahın ilk horozları ötünceye kadar Halil'e diller döktü, onu vazgeçirmeye çalıştı. Vazgeçeceği işin ne olduğunu ne İsmail Ağa söylüyor ne de Halil oralı oluyordu. Sanki vazgeçeceği hiçbir iş yokmuş gibi. Sanki İsmail Ağa onun yüreğinden geçeni bilmiyormuş gibi. Gün ışıdı ışıyacaktı ki Halil birden ayağa kalktı. Sana şunun için geldim ki, biliyorum beni eli boş geriye çevirmezsin. Çevirmem dedi İsmail Ağa. Ne iş için olursa olsun seni hiçbir şey için, can için de olsa seni boş çevirmem. Ama bu işten vazgeçersen iyi edersin. Sağ ol İsmail kardeş, biliyordum bunu da sana geldim. Senden 1423 lira istiyorum. Olur diye güldü İsmail Ağa, hemen şimdi. Kuşağını çözdü, oradan deste deste paraları aldı, saymaya başladı. Uzun uzun idare lambasının ışığında saydı bitirdi. Al Halil dedi. Halil parayı alırken gene akşamki geldiği gibi eski haline geldi. Gene bütün bedeni bir coşkuda, bir sevinçte şavkıdı. Parayı koltuğunun altına yerleştirirken İsmail Ağa'yı kucakladı. Onu kökçülüğün gücüyle çelikleşmiş kollarında sıkı sıkıya bir süre tuttu. Sağ ol İsmail, sağ ol koca Kürdüm kardeşim dedi. İki aya kalmaz parayı sana geri getiririm. İsmail Ağa artık her şeyi anlamıştı. Bundan sonra ne konuşsa boşa gideceğini biliyordu. Artık Halil bambaşka bir insandı ve o eski tanıdığı adamla bu adamın en küçük bir benzerliği, ilişkisi kalmamıştı. Onları avlu kapısına kadar uğurlayan İsmail Ağa, Halil dedi, bir süre durdu sonra arkasını getirmedi. Haydi güle güle dedi ardından da. Geriye döndü, koşarcana merdivenlere atıldı ve Halil'in arkasından, hakkını helal et İsmail, koca Kürdüm, kardeşim dediğini duymadı. Nar ağacının altından kayalıkları çıkıp doğruca kale boynuna vurdular. Konaktan çıkarken de onları kimse görmemişti. Kale boynunda bir süre bir kayanın dibine oturup karşıda bir duman ardından belli belirsiz gözüken bakır rengi usuldan mosmor olmuş tüten Düldül Dağı'na daldılar. Dağın sivri doruğunun ucuna gün vurmuş, doruk ışık altında kalmış türlü renkleri yansıtan bir billur parçasına dönmüştü. Ne kadar dalarsa dalsın Halil'in yüzündeki sevinç hiç eksik olmuyor, kökçü bir sevinç ışığı içinde balkıyıp duruyordu. Birden başını kaldırdı gülerek, Şahin dedi biliyor musun?
Neyi?
Şimdi Arap'ın köy yolunda, Aslantaş'ta, Dikendi'de bizi aradığını.
Biliyorum.
Bizi öldürmek için 5-6 silahlı kişiyle yolumuzu beklediğini.
Biliyorum.
Bizden bir haber alıncaya kadar Memik Ağa'nın gözlerine uyku girmeyeceğini.
Biliyorum, ödü koptu herifin. Az daha kendini tutmasa ayağımıza kapanıp beni bağışlayın kökçüler diyecekti.
Tarla da sizin olsun, mal da mülk de sizin olsun.
Yeter ki benim canımı bağışlayın.
Neden söylemedi?
Araba çok güveniyor. Arabın bizi yakalayıp kellemizi hemen keseceğini sanıyor.
Bir de ne yaparsa yapsın artık onu bizim bağışlamayacağımızı.
Belki de.
Bir de belki de o bize bir sinek kadar önem vermiyor. Bizi adamdan saymıyor. Bir de çok nekes, mıhsıçlı bir adam o. Bir kuruş gideceğine cebinden 1000 tane canı gitsin daha iyi.
Daha iyi dedi Şahin, onu onayladı sonra gene sustular.
Yolu değiştirelim diye söze yeniden başladı Halil.
Unuttun mu hani kasabaya gidecektik dedi Şahin. Hani kasabaya gidip bir şeyler alacaktık. Neneye, anaya, hani o kıza, senin o kızına, İpek.
Hadi kalk öyleyse. Daha obaya yeni yeni karşı dağların başından incecik ağarıp gelen, pul pul uçuşan bir ışık düşüyordu alacakaranlığın üstüne. Yoldan gitmeyelim. Ne olur ne olmaz, suyu da Gökburun geçidinden kendimiz yürüyerek geçelim.
Belki bir gözcü koymuşlardır salın başına.
Kale boynundan inip tarlalara düştüler, koşarcana yürüyorlardı. Gökburun geçeğinden soyunup su göğüslerine kadar ulaştı geçekte, karşıya geçtiler. Araplı köyünün altından değirmen ocağının, Kırmıtlı'nın, yeni köyün dışından demir yoluna varıp, oradan bahçelerin içine vurdular, pazar yerini geçip çarşıya geldiler. Halil daha sevinç içinde kıvranıyordu, dükkanlara girip çıktılar. Halil bir dükkana giriyor, dükkanın ortasında durup baştan sona şöyle bir dükkanı gözden geçiriyor, şunu şunu diyor, gösterdiği malları alıyor, hemencecik parayı ödüyor, çarşıya çıkıyor. Yeniden bir dükkan buluncaya kadar çarşıyı inceden inceye gözden geçiriyordu. Alışverişleri akşam ezanına kadar sürdü. Her birisinin elinde ince eleyip sık dokunarak seçilmiş, ağzına kadar dop dolu, kırmızı ipekliden birer bohça vardı. Çınarın altındaki kahvenin önünde bir an durup akarsuya baktılar. Suyun içinde küçücük balıklar kaynaşıyordu. Acıktık dedi Halil. Şahin dudaklarını yaladı. Karnım da zil çalıyor. Kebapçıya dedi Halil. Az ilerilerindeki duvarlarına asmalar, su kabakları, sarmaşıklar sarılmış, içerisinden yağlı sumaklı kebap kokuları fışkıran kerpiç yapıya yöneldiler. Kapıda yoğun bir rakı kokusuyla yüklü duman karşıladı onları. Köşedeki masa boştu. Mavi önlüklü, çangal bıyıklı, omuzuna kirli bir peçete atılmış asık suratlı garson onları o masaya götürdü. Masaya otururlarken oradan kapkara bir sinek bulutu yükseldi. Başlarında duran adam sineklerin anasına, avradına, soyuna, sopuna bir iyice beriştirdi. ''Buyurun ağalar.'' Garsonun sesi sert güm gümdü. Halil onun yüzüne çok ters baktı. Adam sesini indirip gülümsedi yumuşacık yeniden. ''Buyurun ağalar.'' dedi. ''İkişer Adana kebabı.'' ''Baş üstüne beyler.'' Adam ocağa doğru giderken dönüp dönüp özellikle Halil'in ellerine bakıyor. Gözleri de bir tuhaf korkuyla şaşkınlıkla büyüyordu. Bol maydanoz, tere, kara turp, sivri biber geldi masaya. İki kalaydı sahanın içinde. İki kocaman bakır tasın içinde de karlı köpürmüş ayran. Halil ayran tasının birisini kafasına dikip uzun uzun gırtlak kemiği inip inip kalkarak içti bitirdi. ''Bir ayran daha kardeş'' dedi boş tası masaya koyarken. Biraz önceki garson öteki müşterileri bırakıp hemen yeni bir tas ayranla gelip tası Halil'in önüne usulca koydu. ''Buyur beyim.'' İnsanların Halil'e karşı davranışları Şahin'in gözünden kaçmıyordu. Memik Ağa'nın yanından ayrıldıktan sonra köyün insanları olsun, öteki insanlar olsun Halil'e bambaşka davranıyorlardı. Ne bilsin Şahin kendisi de biraz daha korkarak, daha saygıyla, daha yumuşak, onun öfkesini daha uyandırmamaya çalışarak Halil'e başka türlü davrandığını. Cebindeki para dese kasabaya öbür geldiklerinde de para oluyordu Halil'in cebinde. Bundan daha da çok harcıyordu beyler gibi. Şu garson gibi ilk önceleri farkına varmayanları da Halil yola getiriyordu bir sözle, bir bakışla. Bir tuhaf olmuştu Halil. Neredeyse çarşıdan geçerlerken bütün çarşı ayağa kalkıp kıyama duracaktı Halil'e. Öyle bir bakışları vardı çarşının onlara. Girdikleri dükkanlarda da adamlar daha Halil pazarlığa girişmeden onun yüzüne bir bakıyorlar, sonra da ona malların en güzellerini seçiyorlar, en büyük, inanılmaz bir indirimi kendiliğinden yapıyorlardı. Şimdi de ocaktaki yaşlı kebapçı bir Halil'e bir elindeki kıyma sardığı şişlere bakarak en özenli kebabını onlar için yapıyordu. Derken nar gibi kızarmış kebaplar kalaylı büyük bakır sahanların içinden taşarak geldi. Daha Halil istemeden bıyıklı garson yaltaklanarak bir tas dolusu köpüklü ayran daha getirdi. Halil ikinci ayranı da içmiş bitirmiş önündeki tas boş duruyordu. Ağır ağır kebaplarını içlerine sindirerek yöredeki rakı içenlere, konuşanlara kıvançla, mutlulukla, sevgiyle bakarak yediler, bitirdiler. Halil bir göz işmarıyla hemen başına dikilen garsona kebap parasından başka yüklüce de bir bahşiş verdi. Adam bir türlü gözlerini Halil'in ellerinden alamıyordu. Onlar masadan kalkıp dışarıya çıkıncaya, çarşının içinde gözden yitinceye kadar garson gözlerini Halil'in ellerinden ayırmadan arkalarından baktı. Fırında çınarın altındaki kahvenin bitişiğindeydi. Somunlar sıcak sıcak kokuyor, taze ekmek kokusu bütün çarşıya yayılıyordu. Torbalarını da sıcak ekmekle doldurdular, sonra da bir kilo her biri parmak büyüklüğünde kara zeytin aldılar ve durmadan yönlerini Düldül Dağı'na dönüp yola koyuldular. O gün karanlık basıncaya kadar hiç konuşmadan, birbirlerine bakmadan yürüdüler. Bir yokuşu çıkıp bir tepeyi aşınca aşağıdaki ovada oylum oylum ateşler gördüler. Kulaklarına köpek, çan sesleri geldi oradan. Ateşlere gece yarısına doğru ancak varabildiler. Yörük çobanları karşıladı onları. ''Tanrı konuğu, Tanrı konuğunun başımız üstünde yeri var.'' dediler çobanlar. Oba yan yana dizilmiş bir sürü çadırdan oymaklanmıştı. Her evin önünde bir ateş yanıyor, ateşin az ilerisinde de birer çatalın üstüne alıcı kuşlar tünemiş uyukluyorlardı. Çobanlar onları hemen yemek çıkardılar. Sofraya sıcak süt, tereyağı, pekmez, yoğurt, yufka ekmeği koymuşlardı. Yemeklerini yedikten sonra çobanların gösterdikleri bir boş çadırda keçenin üstüne uzanıp başlarını kor komaz hemen uyudular. Sabahleyin daha gün doğmadan uyanıp yola düştüler. Ayaklarının altında yol dürülüyor, biraz bir yerde eğlenecek olsalar Halil sabırsızlanıyor, sonra ayakları uçarcasına yola düşüyorlardı. Karşılarında nereye gitseler, ne yana baksalar Düldül Dağı, Bakır Moru, Tüten, Balkıyan, başına gün vurmuş karlı doruğu yalbırdayan, gerilmiş öyle duruyordu. Bir öğleüstü köylerine, bir günlük kasabaya vardılar. Halil, kasabada az biraz eğleneceğiz, köse kardeş dedi, eğlenip biraz daha alışveriş edeceğiz. Çarşıya daldılar gene, boyalı şekerlemelerden ipek başörtülerine, küçücük mendillere kadar ne buldularsa alıp bir çuvala doldurdular. Çuvalı da köse Şahin sırtladı, o hızla gene yola düştüler. Azıkları bellerindeydi. Kiraz pınarının başında oluktan buz gibi yarpuz kokulu su içip yemeklerini yiyeceklerdi. Köye yaklaştıkça Halil'in sabrı tükeniyor, boynunu ileriye uzatmış, sünmüş, uçarcana yürüyor. Şahin onun arkasından zor ulaşıyordu. Kiraz pınarının başına gelince Halil sırtındaki, ellerindeki öteberileri yere bırakıp ağzını yarpuz kokulu oluğa dayadı. Kana kana içtikten sonra, "Kim bilir kaç yıl oluyor böyle bir su içmeyeli," dedi içini çekerek. Kayalığın dibinden kaynayan pınara eğilip başını içine soktu. "Oh Tanrım, bu gününe, bu dirliğine çok şükür," diyerekten ayağa kalktı. Gözlerinin içine ışık dolmuş, dibindeki akça kıltaşları ipileyen, kıyıdaki mor turuncu ak çiçeklerin yansıdığı kaynaşan sudaydı. "Buna da, bu günüme de şükür," diyordu durup durup. Şahin uzakta durmuş, onun bu tuhaf tapınmadaki haline bakıyordu. Halil ise orada öyle durup kalmış, gözlerini bir ipiltiye boğulmuş, kaynayan sudan bir türlü alamıyordu. Suyun yüzünde yaldızlı, yeşil kanatları açılmış, 3 tane kelebek usul usul dolanıyordu. Gölgeleri pınarın dibindeki ak çakıl taşlarının üstüne düşüp suyun dibindeki ışığa batıp çıkıyordu. Ötede sevinçten çıldırmış bir arı, bir ağacın yöresini uğunan bir hızla vızıldayarak, dünyayı inanılmaz bir vızıltıya boğarak habire dönüyordu. Karşıdaki kırmızı damarlı kayalığın üstünü 3 adam el ele verse gövdesini çeviremez bir çınarın geniş dalları örtmüştü. Kayalığın yukarısında 3 kavak boyu tepede kırmızı kanatlı bir alıcı kuş, geniş kanatlarını gerip orada esen, aşağıdaysa duyulmayan bir yele göğsünü vermiş süzülüyor. Sanki oraya öylecene çakılmış kalmış, orada öylece duruyor. Pınarın çakıl taşlarının üstünde sürülerle küçücük balık yavruları bir toplanıyor, sonra da birden ortalarına bomba düşmüş gibi dağılıyorlardı. Arkalarında pınarın dibindeki ışıkları, ipiltileri sürükleyerek. Pınardan yansıyan ışıklar dalga dalga gelip kayalığın kırmızı damarlarında, yöredeki taze yeşil çimenlerde, ağaçların gövdelerinde kırılıyorlardı. Kimse dokunmasa Halil orada belki yemeden içmeden günlerce kalabilirdi. Gün aşağılara doğru inmiş gitmiş, karşıdaki yabanıl, keskin, apak çakmak taşından kayalık koyağa, koyu bir karanlık örneği gölgeler düşmüştü. Gölgeli koyağın derin uzak dibinden bir çağlayanın uğuldayan, yankılanan gümbürtüsü buraya kadar geliyor. Yabanıl bir kuşun bitip tükenmeyen çığlıkları bu kayanın bir ucunda, bir obaya indiği sanılan öteki ucunda uzakta çınlıyordu. Birden köse Şahin yıldızların pınarın dibine düştüğünü, orada inanılmaz binlerce güneş ışıltısında kaynaşarak çalkandıklarını gördü. Sonra ağaçlar, yöredeki kayalar, yukarıdaki gök, dallar, bulutlar, çakmak taşından kayalıklı koyak hepten yıldıza kesip milyonlarca ipiltide çalkandılar. Sonra da ortalık bir kadife yaldızlı kayan son maviye kesti. Köse Şahin, "Bir şeyler oluyor Halil, Halil," diye bağırdı. Halil derin düşünden uyanıp kendisine geldi. "Halil, Halil, Halil." Halil'e gökyüzünü gösteriyordu Şahin. Gökyüzünü inanılmaz bir hızla gidip gelen, vıcırtıları dünyayı almış kırlangıçlar silme doldurmuşlardı. "Akşam oluyor Şahin," dedi Halil dudaklarından eksik olmayan bir gülümsemeyle, ardından da ekledi. "Çok şükür Allah'ıma, çok şükür Yaradan'a." Oraya olduğu yere çöküp bir kayaya sırtını dayadı. "Canım hiç yemek istemiyor Şahin," dedi. "İstersen sen ye." Sonra başı göğsüne düşüp derin bir uykuya daldı. Köse de onun yanına çöktü, ağzını açıp ağır ağır düşüncelere dalarak karnını doyurduktan sonra o da oracığa kıvrılıverdi. Uyandıklarında kuşlar kıyameti koparıyorlardı. Her dalda yüzlerce çeşit çeşit kuş doğan günü karşılıyordu. Pınarın üstüne duman çökmüş, dün akşamki ışıklarla şıkır şıkır kaynayan su gözükmez olmuştu. Kahvaltılarını, lokmaları bile çiğnemeden çabucak yapıp yola düştüler. Önde Halil dünkünden de beter, ayaklarına kanat takmış uçuyordu. Köye vardıklarında gün kuşluk oluyordu ve Halil ter içinde kalmış, tepeden tırnağa suya batıp çıkmıştı. Büyük çınarı, altındaki çeşmeyi Halil 3 kere dolandıktan sonra evlerinin yolunu tuttu. Nenesi evin eşiğine oturmuş, kirmenle ip eğiriyordu. Küçücük bir avuç kalmıştı. ''Ana, ana!'' dedi Köse Şahin eve yaklaşırken. ''Ana, ana! Halil'in evi burası mı? Halil evde mi?'' Kadın başını kaldırdı, yüzü bütün kırışık içindeydi. Örümcek ağlarından da beter, gözlerini kirpiştirdi. Bir öndeki Halil'e, bir arkadaki Şahin'e baktı içini çekerek.
''Halil yok evde!'' dedi. Sonra da ekledi. ''Siz nereden olursunuz? Kimsiniz? Halil daha gelmedi!''
Halil az önce evden çıktı da gitti gelmedi, daha dönmedi der gibiydi. Bu sırada ana da çıktı dışarıya.
''Halil'i mi soruyorsunuz yavrular?'' dedi.
''Halil'i'' dedi Şahin, ''biz onun askerlik arkadaşı oluruz da.''
''Hele buyurun, içeriye oturun.'' dedi kadın. ''Halil gitti, daha gelmeyi verdi.''
''Ne zaman gelir ola ki?'' diye sordu Halil, merak etmiş bir sesi vardı. İçeriye girdiler. Kadın hemen yere bir çul serip üstüne bir döşek attı. Ocağa da kahve cezvesini sürdü. Ayaklarını çıkarıp döşeğin üstüne geçip bağdaş kurup oturdular. ''Halil bizden önce çıktı yola.'' dedi Halil. ''Demek daha gelmedi. Dedi ki bize, hele siz kalın, ben daha çok dayanamam. Ben koşarak gitmeliyim. Yükümü de size bırakıyorum. Alın işte şu torbada Halil'in sizin için aldıkları var.'' Torbayı kadınlara verdi. Ana torbaları alıp duvarın dibine koydu. Bir sürede gözlerini oradan, duvarın dibindeki çuvaldan, torbalardan ayıramadı. Dalmış gitmiş, çömeldiği yerde bir sessizliğe gömülmüştü. Nene de öyle. Uzun bir süre geçtikten sonra, ''Halil'imden ne haber?'' diye sordu kadın. ''İyi mi? Has mı? Gideli ondan hiçbir haber alamadık. Yalnız duran mı ne? Bir oğlan gelmiş aşağıdan. Halil onu paraya boğmuş. Biz görmedik adamı ya. Öyle söylüyor köylü.''
''Ana'' dedi Halil. ''Sen Halil'i görsen tanır mısın?''
Ana güldü. ''Sen ne söylüyorsun oğlum? Hiçbir ana görse oğlunu tanımaz mı?'' dedi. Bir yandan da bir şeylerden işkillenmiş, yaklaşarak bir hoş koklar gibi yaparak konukları inceliyordu.
''Demek sen Halil'i görsen tanırsın öyle mi ana?'' diye Halil derinden içini çekti.
''Halil'i kimse tanıyamaz ana. Anası bile, nenesi bile. Halil çok değişti ana. Halil bambaşka bir adam oldu. Halil adamlıktan çıkıştı ana. Halil bir hoş oldu. Halil'i anası değil, kimsecikler bile tanımaz.''
Ana birden ''Halil'im, yavrum!'' diye onun üstüne atıldı. ''Anan yerin dibine batsın. Anan seni hiç tanımaz mı? Herkes nerede tanır? O da gittin gideli saçını süpürge edip seni bekledi. Ben şimdi İpekçi'ye gidip haber vereyim.''
Koşarak başındaki ak başörtüsü uçuşarak İpekçilere gitti. Kız dışarıda ağacın altındaki ıslarda kilim dokuyordu. Kadını böyle görünce ''Ana bir şey mi oldu?'' diye ayağa fırlayarak sordu. Soluk soluğa kalmış kadın ''Halil'' dedi.
''Geldi mi?''
''Geldi evde'' dedi ana. ''Seni bekliyor.'' Kız koşmaya başladı, geldi kapıda durdu. İçeriye giremiyordu. Kapıda durmuş kalmıştı. Neden sonra yetişen ana içeriye,
''Gözün kör olmaya Halil! Dışarıya çık, bak dışarıda kim duruyor Halil!'' diye bağırdı.
Halil dışarıya çıkınca İpekçe ile karşı karşıya kaldı. Önce İpekçe onu tanıyamadı. Tanıyınca da dizlerinin bağı çözülüp oraya, duvarın dibine çöküverdi. Halil de vardı, onun yanına çöktü. Uzun bir süre orada sırtları duvara dayalı kalıp hiç konuşmadılar. Sonunda Halil gülerek ''Beni ilkin tanıyamadın İpekçe'' dedi kırgın bir sesle. ''Ben o kadar değiştim ki anam bile, nenem bile tanıyamadı beni. Senin için geldim köye İpekçe, ben çok değiştim. Sen olmasan ben bu köye gelmezdim. Sana bir çift sözüm var da onları söylemeye geldim. Şimdi köylü geldiğimi daha duymadan şuna aşağı gidelim de konuşalım.''
''Konuşalım.'' deyip ayağa kalktı İpekçe.
Halil karşılaştıkları andan bu yana onu, bütün bedenini, gözlerinin bebeğine işlercesine inceliyordu. Sanki İpekçe'yi bir daha ölünceye kadar hiç, hiç görmeyecekti. Dereyi aşağı inip koyağın bir kuytusuna sığınıp uzun uzun konuştular. Halil başından geçenleri baştan sona bir bir anlattı. Bundan sonra da ne yapacaklarını inceden inceye ona söyledi. ''Ne diyorsun İpekçe?'' diye sordu sonunda da.
İpekçe öfkeye kesmiş, Halil sevinç içinde kalmış gülüyordu.
Durma, durma, burada durma, dön oraya, o köye. Gün geçirip fırsat verme zamana, hemen dön. Seni bunca yıl bekledim. 1000 yıl ömrüm olsa, 1000 yılda sen gitsen, gelmesen seni gene beklerdim Halil. Durma, geriye dön, sen haklısın.
Ben haklıyım, dedi Halil.
Öyleyse durma.
Evlenelim de ondan sonra Çukurova'ya geri döneyim diyordum.
Olmaz, dedi İpekçe. Yarın sabah gün ışımadan yola düşeceksin. İşini görüp geleceksin, ondan sonra evleniriz.
Ya ölürsem, dedi Halil.
Ölmezsin, diye kükredi İpekçe. Sen haklısın, sen ölmezsin.
Ya ölürsem?
Dur öyleyse, diye ayağa kalktı İpekçe. Önce başörtüsünü başından alıp çalının üstüne koydu. Kızıl gür saçları çıktı ortaya. Büyük mavi gözleri çılgın bir istemin yalımında parlıyordu. Yüzü pembe olmuştu. Bir anda çırılçıplak soyundu. Ağzı yukarı kayanın duldasına yattı. Bacaklarını açtı, gerdi, bekledi.
Evlenmek istiyorsan işte sana, evleniyoruz, dedi. Haydi gel.
Halil bir çılgınlığın yalımında, esrikliğinde, baş dönmesinde kızın üstüne eğildi. O da çoktan soyunmuştu. Birleştiler. O sabah yağmur başladı. Koyaklardan boşanan sellerin gürültüsü bütün dünyayı, ormanı almıştı. Düldül dağı duman içinde kalmıştı. Yalnız sivri doruğu çırılçıplaktı. Gün vurmuştu. Milyonlarca ipiltiyle çakıp sönüyordu. Yanından yöresinden dört yana şimşekler sağılıyordu tutam tutam olup. O gece İpekçe ile Halil sanki evliymişler gibi aynı yatakta uyudular. İpekçe koyaktan eve gelince, ''Ben burada kalıyorum ana,'' dedi Halil'in anasına. ''Var git bizim eve haber ver, onlar evlendi de. Halil'in az biraz işi var Çukurova'da, işini görüp hemen geriye dönecek.'' Ve Halil o sabah Köse Şahin'le yağmurun altında yola vurup kasabaya indiler. Kasabada Kürt Hamza'yı sorup onun evini buldular. Kürt Hamza, ''Şu sizin istediğiniz filintalar çok pahalı,'' dedi. ''Daha ucuzları da var. Bakın, bunlara güç yetmez. Alırsanız ilk kurşunu siz sıkacaksınız.''
''Bunları,'' dedi Halil, ''bu yeni filintaları istiyorum. Ben haklıyım çünkü.'' ''Sen yerden göğe kadar haklısın,'' dedi Kürt Hamza. ''Ben basına böyle senin gibi gelenlerden haksızını görmedim. Bari kullanmasını biliyor musun bu filintaları?''
Halil alçak gönüllü boynunu büktü. ''Askercilikte her zaman tam 12'den vururdum. Atıcılık bizim soyumuzda var. Dedem Yemen'de, emmilerim Sarıkamış'ta, babam Yunan'da savaştı. Dayılarım Nil suyunda boğulmuş İngilizle dövüşürken, bir de Çanakkale var.''
''Sen?'' diye Şahin'e sordu Hamza. ''Ya sen Köse? Bilirim, Köseler iyi nişancı olurlar. Ya sen Köse?''
Onun yerine Halil karşılık verdi Kürt Hamza'nın sorusuna. ''Uçan turnayı gözünden kaçan kekliği ard ayağından vurur bu Köse Hamza dayı. Ben onun ne beter bir nişancı olduğunu kendi şu gözlerimle gördüm. Böyle bir arkadaşım olmasa ben aklımı kenger sakızıyla çiğnemedim ki bu işlere girişeyim.''
Halil'in dolup taşan sevinci Kürt Hamza'ya da geçmiş, o da sevinç içinde şavkıyordu.
''Bakın çocuklar, sizi gözüm tuttu. İsterseniz alın bu filintaları. İşinizi gördükten sonra verin parasını. Hiçbir kıymeti yok.''
''Ölüm var, kalım var bu yolda,'' dedi Halil. ''Paramız da var. Sağ ol Hamza dayı. Sen var ol. Ellerinden öperim.''
''Ben de senin gözlerinden öperim,'' diye güldü Kürt Hamza. ''Ölüm varsa benim de bütün hakkım size helal olsun çocuklar. Bu dünyada da öbür dünyada da.''
''Sağ ol dayı.''
''Peki ben de size bu tüfekler kaça mal olmuşsa bana, size o fiyata veriyorum.''
''Sağ ol Hamza dayı.''
''Ne kadar fişek istiyorsanız?''
''Ne kadar varsa?''
''İstediğiniz kadar var, çuval çuval.''
''Üçer koşardan altı koşar, fişeklikler dolacak.''
''Birer de sırt çantası, sırt çantası var mı?''
''Var.'' ''Tıpkı askeriye gibi.''
''Birer de fes.''
''Birer de fes,'' dedi Ali, ''tıpkı gizik duran gibi.'' ''Öyle,'' dedi Kürt Hamza, ''fes olmayınca bu yolda işler öyle yollu yordamlı gitmez. Püsküllü kırmızı fes. Mustafa Kemal Paşa gelmeden önce herkesin giydiği gibi. Birer de dürbün. Dürbünler benden. İşinizi bitirdikten sonra ilk avınızdan bana bu dürbünlerin parasını getirirsiniz, olur mu?''
''Olur,'' dedi Halil. ''Oldu olacak birer de Çerkez kaması.''
''O da var,'' dedi Kürt Hamza.